T24 Haber Merkezi'nden merhabalar. Ben Metin Kaan Kurtuluş. 1 Şubat'ta Bahçe İnanç'la birlikte bir dış politika ile içli dışlı programında daha karşınızdayız. Çok uzun süredir uzayıp giden Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yapması süreci ve akabininde ABD'nin F-16 satış sürecini ilerletmesinde geçen hafta önemli gelişmeler yaşadık. Çok uzun tartışmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun İsveç'e üyeliğini onaylayan karara imza attı. Resmi gazetede yayınlanan karar daha sonra katılım protokollerini ABD'ye depozite etmesiyle birlikte tamamlanmış oldu. Türkiye, NATO'nun İsveç'in NATO üyeliğine, NATO genişlemesine yeşil ışık yakmış oldu. Akabininde ABD, Cuma günü ABD yönetimi Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi bildirimle Kongre'ye 14 günlük süresini başlatmış oldu F-16 satışı için. Ve artık önümüzde sayaç işliyor ve kritik bir hafta var. İtiraz gelecek mi, gelmeyecek mi? Tabii bu bildirimle
yani
birlikte...
NATO üyesi evet. olduğu için normal şartlarda diğer ülkeler için 30 gün olan sessizlik süresi, evet. Türkiye NATO üyesi olduğu için 15 gün. Ve bu 15 gün içinde eğer hiç kimseden ses çıkmazsa...
Evet, satış... Kongre'den itiraz almadığı için süreci ilerletme fırsatı olacak ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ve yönetiminin. Tabii aynı zamanda Barçın Yunanistan'a F-35 satışı için de resmi bildirimi yaptı ABD Dışişleri Bakanlığı eş zamanlı olarak. Bu Türkiye için yapılan resmi bildirimin akabininde sözü sana vermeden ABD'nin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Vekili Victoria Nuland da Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak buradan biraz başlayalım istersen. Bu gelişmeler ışığında artık Türkiye ile ABD arasındaki İsveç ve F-16 fazla artık kapandı mı yoksa bazı şeyler yeni mi başlıyor?
Valla sonuç olarak birincisi senin de söylediğin gibi bu kongredeki sürecin kazasız belasız sonuçlanması gerekiyor. Biz bu Perşembe günündeyiz. Normal şartlarda önümüzdeki cuma eğer herhangi bir kongre üyesinden ses çıkmazsa kongreden onay çıkmış anlamına gelecek ama ondan sonra asıl bazı detaylar konusunda müzakerelerin başlaması beklenir. Yalnız arada şöyle bir iddia gündeme geldi. Yunanistan'ın Katimerini gazetesi bir iddia yayınladı. Buna göre Amerikan Dışişleri Bakanlığı kongrenin ilgili 4 komisyonuna bir mektup göndermiş ve bu mektupta demiş ki biz bu F-16'ları Türkiye'de sadece NATO işlevlerinde kullanmak üzere vereceğiz. Ege'de kullanılmasına izin verilmeyecek. Böyle bir durumda yani Türkiye'nin bu şartı ihlal etmesi durumunda biz bakanlık olarak inisiyatif kullanacağız ve eğer bu inisiyatiften sonuç alamazsak da bu süreç duracak türünden bir mektup gönderdiğini Yunanistan gazetesi iddia etti. Buna dair şimdiye kadar sadece gayri resmi olarak galiba Savunma Bakanlığı
evet,
açıklama
Milli
yaptı.
Evet, Savunma Bakanlığı bugün yaptığı basın, günlük her perşembe yaptığı basın bilgilendirmesinde böyle hiçbir şart bilgilendirilmesi yapılmadığını
söyledi. Yani bir cümle söylüyor. F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir cümlesi kullanılıyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına atfen hayır öyle bir mektup yok denmiyor. Neden? Çünkü aslında o nedenle söylüyorum kongre meselesi bittikten sonra kongre süreci bittikten sonra ihtimalen F-16'ların modernizasyonu ve F-16'ların satışına ilişkin bir sözleşmenin müzakereleri zaten ihtimalen başlanmıştır ama onun devamı gelecektir. Böyle bir mektubu acaba Savunma Bakanlığı Amerikan Dışişleri Bakanlığı göndermiş midir? İhtimalen göndermiş olabileceğini düşünüyorum kongreyi rahatlatmak açısından ama bu mektubun içeriği nasıl kaleme alındığı, bu ifadelerin nasıl kaleme alındığı önemli. Sonuç olarak bu bir kongreye gönderilen mektup eğer sözleşmenin yani Türkiye ile yapılacak sözleşmenin içinde yer almıyorsa hani kongre şimdilik Amerikan Dışişleri Bakanlığı şimdilik kongreyi biraz rahatlatmak için böyle bir mektup göndermiştir. Burada önemli olan bu mektubun bir şekilde çok açık ve net ortaya çıkması durumunda. Yani çünkü sadece bir Yunanistan gazetesinin bir iddiası. Ama velev ki böyle bir mektup iddiası mesela muhalefet tarafından büyütüldü vesaire, Ankara buna nasıl yaklaşır? Önemli olan bu. Yani ben ihtimalen Ankara'nın bu konuda çok fazla sesini çıkarmayacağını, vay efendim eğer böyle bir mektup varsa biz bu süreci devam ettirmeyiz türünden bir kazaya gidileceğini pek düşünmüyorum. Şimdilik sanki bu mektup biraz varsa tabii göz ardı edilecektir. Ama dediğim gibi sürecin asıl bir takım detayları ihtimalen şimdi görüşülmeye başlanacak. Neden? Çünkü birincisi ödeme şartları ne olacak? Yani bizim benim en azından aklımdaki konu, iki tane parası ödenmiş ama teslim edilmemiş F-35 uçağı var. Mesela bunun parası o 23 milyar dolardan düşer mi? Bu bir müzakere, pazarlık konusu olur mu? Ondan da başka önemli konular teslimat meseleleri. Senin söylediğin gibi çok enteresan bir zamanlamayla, ne zaman ki İsveç'in onayı resmi gazetede yayınlandı, Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı katılım belgesi enstrümanı Amerika'ya yola çıktı ve ulaştı. Onun üzerine 24 saat içinde Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland Türkiye'ye geldi. Ben bunun çok eş zamanlı olduğunu düşünüyorum. Yani o belge Washington'a ulaşmasaydı Nuland'ın ziyaretinin olmayacağını tahmin ediyorum. Şimdi Nuland'a bu soru soruluyor. Deniyor ki Amerikan Kongresi'nde yer alan bir takım raporlara göre F-16'ların en erken tedariki, yani Türkiye'ye gelmesinin 3 yıl olması bekleniyor deniyor. Çünkü F-16'larla ilgili farklı ülkelerden yüzden fazla uçak üretim bandında sıra bekliyor. Ve fabrikanın kapasitesinin ise ayda 4 uçakla sınırlı olduğu söyleniyor. Şimdi Nuland ne diyor cevabında? Çok açık ve net bir şekilde diyor ki modernizasyon hemen başlayacak diye biliyorum diyor. Ama F-16'ların teslimatı ile ilgili net bir cevap vermiyor. Ama onun dışında özellikle hükümete yakın basın organlarında hem modernizasyon hem de F-16'nın üretiminin Türkiye'de yapılabileceğine dair bazı yorumlar okudum. Bunlar çok dikkat çekici çünkü malum Türkiye'yi F-35 üretim programından çıkardılar, Türkiye Rusya'dan S-400 aldığı için. Ama acaba F-16'ların yapım sürecinde Türkiye'ye daha fazla rol verilebilir mi? F-35'in ortak üretiminden kaybedilen bir gelir sadece Türkiye'de kullanılacak F-16'lar için değil ama belki başka F-16'lar için. Şimdi ben tamamen spekülasyon yapıyorum. Bunun için de böyle bir Türk-Amerikan işbirliği gündeme gelir mi? Önemli. Çünkü Nuland dikkat edersen CNN Türk'e verdiği röportajda şöyle söylüyor. Türkiye artık 155 milimetre, ben tabii askeri şey olmadığım için, bir mühimmat üretiyor. Ve diyor buna diyor çok ihtiyacımız var diyor. Ukrayna'nın da diyor çok ihtiyacı var. Bunun üzerinde çalışıyoruz diyor. Şimdi şunu hatırlayalım. Temmuz darbesinden itibaren Türk ordusuyla Amerikan ordusu arasında bütün temaslar kesilmişti. Hiçbir diyalog kalmamıştı. Karşılıklı eğitim ziyaretleri askıya alınmıştı. Daha yeni yeni biz bir Amerikan donanmasının Türkiye'nin bir rıhtımını ziyaret ettiğine yeni tanık olduk. Daha bu sene iki ordu arasında karşılıklı ziyaret başladı. Şimdi bu neden böyle oldu? Çünkü Türkiye özellikle Amerika'nın bütün bir yapısı olmasa bile bir bölüm yapısının darbeye teşvik ettiğini ve FETÖ'ye destek yardım olduğunu düşündüğü için özellikle askeri anlamdaki diyalog kesilmişti. Ama şimdi ne görüyoruz? Türkiye'nin kendi savunma sanayinde kaydettiği ilerleme çerçevesinde belki Türk-Amerikan bu askeri siyasi diyaloğunda bir pist açılabilir mi diye bir iyimser soru işaretim var. Ama hani bunlar kolay süreçler değil. O nedenle diyorum ki kongreden herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda şeytan ayrıntıda gizlidir. Bir takım önemli detaylar kongreden onay çıktıktan sonra iki ülkenin askeri ve siyasi liderliğinin yapacağı müzakerelerde ortaya çıkacaktır. Bunlarda da bir takım itişmeler, sürtüşmeler gündeme gelebilir ya da tam tersine biraz daha pozitif bir sürece girebilir. Eğer özellikle Amerikan tarafı F-16'ların üretimiyle ilgili Türkiye'nin biraz daha fazla rol almasına yeşil ışık yakarsa.
Peki o zaman şeyi neye yoruyorsun diye de sormak isterim. Bir haftalık süreç içinde uzun süredir duymadığımız S-400 konusu Amerika tarafından iki defa açıldı. Victoria Nuland buradayken S-400 meselesini çözersek F-35 programına dönüşüne olumlu bakabiliriz Türkiye'nin dedi. Dün John Kirby, Beyaz Saray sözcüsü de benzer bir şekilde S-400 açılırsa F-35 gündeme gelebilir tekrar dedi. Şimdi F-16 konusunu aşıyoruz, artık dosya sırası S-400'lere geldi gibi bir yorum mu anlamak lazım? Çünkü evet dosyada hep üst sıradaydı ama bir süredir konuşmuyorduk S-400'lere.
Evet, yani dikkat edersen sen program tanıtımında S-400 dosyası açıldı mı diye koyalım istedin. Ben de dedim ki yani hani açıldı diyemeyiz, açılıyor mu diye sormamız gerekiyor diye. Çünkü yanılmıyorsam bugün Milli Savunma Bakanlığı kaynakları S-400 konusunda iki tarafın pozisyonlarının değişmediğini söylemiş değil mi? Doğru cümleyi mi kullanıyorum?
Evet. Ben sen bakarken
bu bize ne söylüyor? Birincisi normal şartlarda aslında S-400'ü unutup Türkiye'nin tekrar F-35'e girmesi konusunda en fazla gönüllü olacak, en fazla istekli olacak taraf normal şartlarda Ankara'dır. Amerika'nın bu işe biraz daha mesafeli olmasını bekleriz. Yahut da Amerika şöyle düşünebilir. Eğer Türkiye yumuşarsa, S-400'leri tamam elinden çıkarırsa F-35'leri alırız ve belki de bir daha hani Türkiye'nin Rusya ile daha yakın askeri işbirliği yapmasının da önüne geçmiş oluruz. Çünkü Türkiye kendi çapında bir ders almış olur mu diye. O nedenle aslında burada Amerika'nın Amerikan tarafından böyle bir cümlelerin sarf ediliyor olmuş olması dikkat çekici. Ama Türk tarafının sessizliği ve yine Savunma Bakanlığı kaynaklarının iki tarafın pozisyonlarının aynı olduğunu söylemesi bize ne söylüyor? Burada Türkiye'nin bir sıkıntısı var açıkçası.
Bir saniye araya gireceğim. Tam cümle F-35 konusunda her iki ülkenin duruşunda herhangi bir değişiklik yok. F-35 üzerinden
varmış. Evet. Şimdi dolayısıyla neden? Çünkü Türkiye F-35 konusunda bir ilerleme sağlanabilmesi için Türkiye'nin S-400'ler konusunda adım atması gerekiyor. Burada tabii ki Türkiye Amerika'nın geri adım atmasını istiyor. Ya sen benim bu S-400'üm topraklarımda kalmasına izin ver diye Amerika'nın geri adım atmasını bekliyor. Ama Amerikan tarafı da şimdiye kadar verdiği mesajlarda bu konuda geri adım atmaya niyetli olmadığını söylüyor. Dolayısıyla Türkiye'den bir beklenti içinde. Türkiye'nin de özellikle Türkiye-Rusya ilişkileri çerçevesinde S-400'leri özellikle de kendi topraklarından başka bir yere gönderecek bir sürece gireceğini ben bu aşamada kısa dönemde hiç zannetmiyorum. Özellikle de Türkiye'nin böyle seçim aşamasında olduğu ve Rusya ile ilişkilerin iç politikada çok önemli rol oynadığı bir dönemde. Ama S-400'lerden Rusya'ya bir köprü atmadan önce biraz Yunanistan meselesini konuşmamız gerektiği düşünüyorum
evet,
bu arada
ya,
tabii.
Bu arada Kuzey Amerika ile ilgili şu gelişmeyi de bir cümleyle hatırlatalım hemen. Geçen hafta yine bu yaptırımlarla ilgili önemli bir gelişme olarak Kanada Türkiye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını durdurdu. Bu yine 2020'de S-400'lerle ilgili alınmış bir karardı.
Çok S-400'lerle ilgili oldu. Benim hatırımda özellikle Azerbaycan'da...
Çok özür dilerim. Evet, Kafkasya'da kullanılan.
Yani orada ki mesele şu, Türkiye açıkçası Türkiye'nin dronlarında Kanada kameraları kullanıyor. Ve Azerbaycan'ın Karabağ operasyonlarında kullanılan dronlarda, Türk dronlarında Kanada kameralarının ortaya çıkması üzerine Kanada diyor ki bir saniye, bizim anlaşmamızda sana verdiğim kameralarla yaptığın dronları bir üçüncü ülkeye satma hakkına dair bir madde yoktu diyor ve zaten genel anlamda Batılıların Azerbaycan'ın Karabağ'a dönük operasyonları ve savaşını zaten desteklememeleri ve soğuk yaklaşmaları neticesinde bu da biraz bir bahane oluyor ve Kanada bir ambargo uygulamaya başlıyor. O zamanlar hatırlayacaksın ya, Kanada'da bu kameraları üreten şirketler zora girdi. Çok güzel Türkiye'ye de satıyorlardı, bak onlar da zarar gördü diye ve Türk sanayinde de ya onlar o kameraları vermezse biz kendi kameralarımızı, kamera diye hatırlıyorum. Yani çok kusura bakmayın, böyle savunma alanındaki detaylarda umarım bir yanlışlık yapmıyoruzdur. O zaman da Türk tarafı işte biz bunları kendimiz üretiriz nasıl olsa deniyordu ama anladığım kadarıyla hayır, aynı randıman alınamıyor ve Kanada'dan bu ek malzemelerin gelinmesi isteniyor. İşte bütün bu İsveç pazarlığı Amerika ile devam ederken Türkiye aynı pazarlığı Kanada'yla da yaptı ve Kanada'ya dedi ki bir saniye arkadaşım, bak biz İsveç'i NATO ülkesi olarak alıyoruz, sen de bir NATO ülkesisin ve bir NATO ülkesi olarak bana ambargo uyguluyorsun. O da diyor ki ya bu meselede İsveç vesaire yok, bu meselede yani satış sözleşmesini sen ihlal ettin diyorlar vesaire derken iki taraf şu konuda anlaşma sağlıyor. Kanada diyor ki eyvallah, ben bundan sonra senin yani sınırlı da olsa bu anlaşmanın detayını çok bilmiyorum ama benim anladığım Türkiye'yi de memnun edecek ve ihracatını, drone ihracatını engellemeyecek şekilde iki tarafı arasında bir uzlaşma sağlanıyor. Hatta iki tarafın anlaşması belge haline getiriliyor. Ama Kanada diyor ki bir saniye diyor, İsveç'in onayını görmeden ben bunu imzalamam. İsveç'i onayladığın an ve dakika itibariyle ben bunu onaylayacağım diyor ki nitekim İsveç kararı resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz zaten Kanada'nın da ambargosunu kaldırdığı haberini biz basından aldık, duyduk.
Peki Yunanistan'a gelelim Barçın. Şimdi F-35'lerin bildirimiyle F-16'ların bildirimin eş zamanlı olarak yapıldığını söyledik. Ama bunun ötesinde 2020'nin başında Yunanistan Rafael savaş uçakları aldı Fransa'dan. Yine geçen sene İsrail'den bu savaş uçakları için füze alımı alındı. Miçotakis'in donanmayı güçlendirme istediğine dair açıklamaları oldu. Geçen 4 sene boyunca ama bu sene anlıyoruz ki bu bütçe sebebiyle biraz daha yavaşlatıldı. Şimdi bu akla ister istemez şunu getiriyor. İki NATO ülkesi arasında şu anda bir rapraşman dönemi olsa da, yakınlaşma olsa da bir silahlanma yarışı başladı aslında?
Şimdi burada enteresan olan bir şey var. Tabii bir paralel yürüyen bir süreçten bahsediyoruz. Ve Yunan basınına baktığımızda Yunanistan Başbakanı Mitsotakis bir açıklama yapmış ve bu açıklamada demiş ki Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken bize bir mektup gönderdi ve Yunanistan'a 40 kadar yeni F-35 satışına ilaveten ihtiyaç fazlası savunma malzemesi programı kapsamında 3 protektör sınıfı sahil güvenlik botu ve muhtelif askeri kamyon ve çekici temin edileceğini bildirmiş Blinken. Ve de Mitsotakis diyor ki biz hani kamuoyunu yumuşatmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Tamam biz Amerika'dan parasını verip 40 tane F-35 alıyoruz ama aynı zamanda diyor silahlı kuvvetlerin her 3 kolunu ve Yunanistan sahil güvenliğini güçlendirecek bir silahlanma paketini de tamamen ücretsiz alıyoruz diyor. Ki bu açıklamaları eminim Türkiye'deki askeri kaynakların gözünden kaçmamıştır. Dün yanılmıyorsam ya da evvelsi gün Stelio Berberakis çok güzel bir yazı kaleme almış T24'te. Ankara'da da Atina'da da F-16 ve F-35 alımları için böyle sevinç naraları atılırken bir taraftan da her iki ülke enflasyonun altında eziliyor. Her iki ülkede emekliler yapılan zamlardan duydukları memnuniyetsizlikleri aktarıyorlar. Ve gönül istiyor ki bu paralar yani silahlanmaya gitmesin. Genelde de zaten Türkiye aslında Atina'ya bu mesajı veriyor. Yani benim anladığım şu mesajı vermeye çalışıyor. Bak arkadaş, yani hani sen bir Türkiye değilsin. Benim doğumda İran var, Irak var, Suriye var. İşte kuzeyimde sonuç olarak yani Rusya gibi bir ülke var. Sen ise hani tamamen hani bana takmış durumdasın. Tamam benden bir tehdit algılaması içindesin anlıyorum ama hani senin silah envanterin envanterinle benim silah envanterimin aynı olması çok akıllıca değil. Hani sen bu silahlanma yarışına girmesen daha iyi olur şeklinde mesajlar Ankara'dan Atina'ya veriliyor biliyorum. Nitekim Yunanistan'daki muhalefet partisi de hani tamam biz bu Rafael işte Fransızlardan alınan uçakların alınmasına ona yani şey yaptık, onayladık, karşı çıkmadık. Yani Amerika'dan F-35'lere de tamam onayladık ama hani bu artık bir silah yarışına da dönmesin. Yani sırf biz Türkiye ile bu konuda yarışmamızın da çok manası yok şeklinde açıklamalarda bulunmuş ama hakikaten Katimeri gazetesinin iki ülkenin şimdiki mevcut durumuyla 2030'a dönük mevcut durumunu karşılaştıran işte şeyler yayınlaması, tablolar yayınlaması dikkat çekici. O anlamda 2030'a dönük de bir şey, bir karşılaştırma yaptıkları anlaşılıyor. Orada da özellikle mesela baktığımda Türkiye'nin özellikle drone üretiminde bir üstünlüğü var. Bir de iki taraf arasındaki en önemli fark bana sorarsan Türkiye kendi savunma sanayini geliştirmek için çok daha Yunanistan'a oranla çok daha ileri adımlar attığını da söylemek lazım. Yani iki tarafın aslında en büyük farkı Türk tarafının kendi yerel sanayini geliştirmek için daha fazla uğraş ve çaba içinde olduğu tabii.
Teşekkürler. Biz bu programı Perşembe günü canlı yapıyoruz. Bir cümle şeyde not düşeyim. Biz yayındayken haber merkezinden geldi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de şu anda Ekaterinburg'un F-16'lar şarta bağlandığı haberiyle ilgili bir yalanlama yayınlamış. Ama dediğin gibi bunda da mektuplarla ilgili bir detay yok şu an itibariyle.
Evet, çünkü sonuç olarak bu şartı Türkiye'ye iletmemiş daha olabilirler. Yani o nedenle ama hakikaten Katimerin de çok yani öyle sıkça haberleri yalanlanan bir gazete değil ama bir taraftan da hani gerçekten Amerikan Dışişleri Bakanlığı böyle bir mektubu gönderip de bu mektubun bir şekilde sızmamasını sağlayabilir mi? Ondan da çok emin değilim. Ama sonuç olarak bağlayıcı olan nedir? Bağlayıcı olan iki ülke arasında yapılacak anlaşma, o anlaşmanın içeriğidir ki onu biz tabii görür müyüz? Ondan da çok emin değilim doğrusu.
O zaman Rusya'ya atlayalım istersen Barçın. Tabii İsveç'in NATO'ya katılması Moskova'da suratları astırmıştır. Çok genişlemesini istemiyordu tabii ki NATO'nun İsveç, Moskova. Bu doğrultuda bugün önemli bir haber var. Bir süredir Putin'in Türkiye'ye ziyaret yapacağı konuşuluyordu. Bugün Reuters'a konuşan Türk kaynaklar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat'ta Türkiye'de olacağını söylediler. Bu ziyaret tabii ki İsveç genişlemesinden ve ABD-Türkiye arasındaki bu yakınlaşma mı değil mi ondan sonra hemen gerçekleşecek.
Yani açıkçası Türkiye şunu belki şöyle başlayabiliriz bu konuya. Hala Türkiye ile Amerika arasında çok ciddi sorunlar var. Sırf bu F-16 İsveç meselesi bile iki taraf arasındaki güvensizliğin gelmiş olduğu noktayı gösteriyor. Bu güvensizliğin böyle iki günde aşılması çok kolay olmayabilir. Ama sonuç olarak Orta Doğu'da çok önemli gelişmeler var. Bir Amerikan-İran gerilimi var. Bu işte Amerika'nın Türkiye'ye bakışını biraz daha değiştirmiş olabilir. Türkiye'nin Amerika'ya bakışını biraz daha değiştirmiş olabilir. Ama bugünden yarına Türk-Amerikan ilişkileri de buzlar eridi, güllük gülistanlık olur hemen kısa zamanda diyemeyiz. Ama ne diyebiliriz? Yani bir kere en önemli yani iki tarafın arasındaki havayı zehirleyen çok önemli bir konu geride kalıyor. Ve işte Nuland'ın gelmiş olması, hani bir takım yeni işbirliği alanlarına bakılıyor olması bize ne söylüyor? Demek ki Türkiye ile Amerika arasında bir buzların eridiği bir döneme belki doğru gidiyoruz. Şimdi bundan en fazla rahatsızlık duyacak olan kimdir? Tabii ki Rusya'dır. O nedenle hani Rusya lideri Putin'in tırnak içinde söylüyorum hafiften biraz naz yapması olarak algılayabileceğimiz ayak sürmesini bırakıp Türkiye'ye tırnak içinde koştur koştur gelmesini ben biraz Türk-Amerikan yakınlaşmasına bağlıyorum açıkçası. Ha, şu bir gerçek ki deniyorduk yani Putin işte içeride çok önemli sorunları var. Ayrıca çok da çıkmak istemiyor. Yurt dışına çıkmak istemiyor.
6 Aralık'tan bu yana ilk ziyareti olacak. Son olarak Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne
evet, gitmiş. Ama biliyoruz ki çok sık gitmiyor. Hatta çekindiğine dair bir takım veriler var. Ama yine de bence hani Putin'in gelmekte çok da böyle bir arzulu olmadığını söyleyebiliriz. En azından bizim açımızdan bizde böyle bir algı vardı diyebiliriz. O nedenle de ben doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye-Amerika arasında önemli bir sıkıntının geride bırakılıp yeni bir dönemin başlangıcının filizlendiği bir ortamda Putin'in tam da bu ortamı zehirlemek için, tam da bu ortamı sabote etmek için geliyor olmasını şaşırmam. Zaten o nedenle S-400, F-35 denkleminde Ankara bu kadar, bir dakika yani iki tarafın pozisyonunda bir değişiklik yok deyip böyle çok fazla tabii biz F-35 sistemine geri dönmek isteriz. Orada büyük bir haksızlık vardı. En doğal hakkımızdır geri dönmek. Hiç böyle şeyler olmadan, hiç böyle bir açıklama olmaması neye bağlıyoruz? Putin'in ziyaretine bağlıyoruz. Çünkü Türkiye Putin'le özellikle Erdoğan ve Putin arasında öylesine bir böyle bir kader birliği, öylesine iki ülke arasında bir karşılıklı bağımlılık söz konusu ki Türkiye öyle kolay kolay S-400'ü gözden çıkarıp Rusya'yı kızdıracak şekilde S-400 meselesinde adım atacak bir noktada olmadığının kesinlikle altını çizmemiz lazım. Zamanlama olarak gene her zamanki gibi dikkat çekici. Tam yerel seçimler öncesinde Putin geliyor. Hiç şaşırmam bir takım pozitif mesajlar verirse, doğalgaza ilişkin olarak hatırlayalım, genel seçimler öncesinde doğalgaz ödemeleri ertelenmişti. Biz bunların ne kadarlığına ertelendiğini, geri ödemesinde ne tür faizlerle geri ödeneceğine dair en ufak bir bilgimiz yok. Ama yani Putin yine Türkiye'yi kendi yanında tutabilmek için, çekebilmek için İşte yerel seçimlerde seçmen nezdinde kulağa hoş gelecek bir takım açıklamalar yapabilir. İşte malum işte biz Türkiye'yi hub olarak görmek istiyoruz, bir doğal gaz hub'ı olmasını istiyoruz gibi bir takım söylemleri var. Dolayısıyla yerel seçimler öncesinde bir takım pozitif mesajlar çıkarsa ben doğrusu şaşırmayacağım. Geliş tarihi olarak yanılmıyorsam 12
Şubat denilmiş ama resmi bir açıklama yok henüz. Rusya konusundayken şunu da söylemek gerekir. Türkiye ile Rusya arasındaki önemli konulardan biri de Suriye. Geçen hafta Astana formatında İran, Rusya, Türkiye temsilcileri buluştu. Ve bu zirveden hemen sonra Salı günü bir açıklama yaptı Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev. Ve dedi ki geçen sene sonu yani 2023 sonu itibariyle Türkiye-Suriye arasındaki normalleşme süreci sekteye uğradı, takıldı. Bunun gerekçesi de Türkiye'nin gayri resmi olarak Suriye'deki asili varlığına eninde sonunda son vereceğini söylemesi ama bunu resmiyete dökecek bir şekilde açıklama yapmaktan kaçınması. Şam bu sebeple konudan rahatsız ve normalleşmenin ilerlemesine onay vermiyor diye. Buna da gerekçe olarak diyor ki Rusya'nın temsilcisi, Şam şu anda tırnak içinde işgalci konumunda olan ülke olan Suriye'de Türkiye ile görüşürse ben bunu halkıma açıklayamam diyor. Bu sebeple de normalleşme süreci ilerlemiyor açıklamasında bulundu Lavrentiev. Suriye konusunda bu sene sen ısınabileceğine dair açıklamalar söylemiştin bu programda. Rusya'da sanıyorum bu süreci basına taşıyarak birazcık hızlandırma çabasında olabilir gibi duruyor.
Evet ama sonuç olarak yani meselenin özünde ne olduğunu biraz daha anlamış evet. Vaziyetteyiz. Ve hani Suriye'nin kolay kolay Türkiye'ye müzahir bir tutum almayacağını görmüş olduk Rusya'nın bu açıklamasından.
Evet bakalım bu süreçle ilgili daha fazla ne zaman bilgi sahibi olabileceğiz. Suriye tabii ki her ABD, Rusya, Türkiye, bütün bu başkentler, İran içinde, Orta Doğu'daki mevcut kriz içinde çok kilit, önemli bir ülke diyelim. Ve gözden kaçmasın diyelim. Bu hafta maalesef yine bir hukuk felaketine tanık olduk. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın AYM kararına rağmen tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Bununla ilgili belli hukuki tartışmalar da var. Bazı hukukçular diyor ki Bekir Boz da TBMM'de mecliste yanlış kararı okudu. Bu yüzden aslında milletvekilliği düşürülemez Can Atalay'ın. Ama bir kere daha Gezi'den sebep tutuklu bulunan Atalay'ın resmen esir tutulmasını, tutsak edilmesini gözler önüne serdi ve halkın iradesi de bir bakıma yok sayıldı. Tam depremlere bir haftalık bir süre kala Hatay'ın milletvekili için. Buna kıyasla Türkiye'de bir milletvekili sokağa çıktığı için hapisteyken Avrupa'da, Avrupa'nın birçok ülkesinde özellikle Almanya ve Fransa'da dizel benzin fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle çiftçiler sokağa çıkıyor, protesto hakkını, demokrasinin onlara verdiği en doğal hakkı kullanıyor. Görüntüde ekranınıza gelecektir. Belki yolları bloke ediyorlar. Hükümetten taleplerinin karşılanması için çağrı yapıyorlar.
Evet, Türkiye'de ise hani hemen her sektörde büyük sıkıntı yaşarken hiçbir sektör dışarı çıkamıyor. Dışarı çıkamamasının işte nedeni de Can Atalay, Osman Kavala. İşte Murat Sabuncu da ya çok güzel bir açıklama yapmış Osman Kavala. Hani Gezi'yi kriminalize ederek hiç kimsenin sokağa çıkmamasını, yani böyle bir korku salıyorlar ki kimse sokağa çıkmasın. Maalesef Osman Kavala, Can Atalay, diğer bütün işte Selahattin Demirtaş'ın ki biraz daha farklı bir kontekst ama özellikle gezicilerin hedef alınması tamamen işte kimse sokağa çıkmasın korkusunu yayabilmek.
Evet, bir başka üzücü haber yine Gözden Kaçmasında. Yazar Mario Levy'yi kaybettik bu hafta. Kendisi özellikle İstanbul'u kaleme alış şekliyle hepimizin bu şehirde yaşayan, bu şehri tanıyan herkesin kalbine bir şekilde dokunmuş bir yazardı. O da bu hafta aramızdan ayrıldı. Son olarak Gözden Kaçmasında verebileceğimiz bir başlıkta Middle East Eye'ın Türkiye muhabiri Ragıp Soylu önemli bir habere imza attı dün. Kendisine konuşan Türk kaynaklar 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 12 yıl sonra ilk kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi'yi ziyaret edeceğini belirtti. Tarih yani
bana,
olarak özellikle
not düşünüyoruz. Bana çok saçma geldi. Evet. Yani özellikle hani kaynakların bunun vurgulaması.
Evet, sembolik demişler.
Yani sembolik de hani anlamıyorum. Ortada yani her iki ülkede yani halkının çoğunluğu Müslüman olan değil mi? Ve yılbaşı kutlaması olacak diye özellikle Türkiye'deki yani dinci kesimin hop oturup hop kalktığı bir ülkeden bahsediyoruz. İhtimalen bu kaynaklarda AK Parti'ye yakın kaynaklar, AKP'li kaynaklar. Yani hani çok şaşırdım yani 14 Şubat'ın Sevgililer Günü. Ki nedir bu? Saint Valentine Day. Yani nasıl oluyor da yani ben eminim Sevgililer Günü yaklaşırken gene böyle aşırı dinci kesimlerden vay niye bugün kutlanıyor falan diye böyle bir takım şeyler çıkacaktır. Yani o nedenle iktidara yakın kaynakların Saint Valentine Day olarak bilinen İngilizce'de ve Türkçemizde Sevgililer Günü olarak İşte isteyenin kutladığı, istemeyenin pas geçtiği güne işaret ederek sembolik olarak da Sevgililer Günü'nde gidiyor demesini ben biraz komik buldum açıkçası. Komik,
evet, özellikle vurgulayalım. Bu yani haberi yazanların yaptığı bir çıkarım şey değil, kaynakların evet. söylediği
tabii,
bir şey.
Tabii tabii, aynen evet. yani.
İlginç diyelim ve radarımıza bakalım. Önümüzde ne tür gelişmeler, gündemler var? ...31 Mart'a kısa bir süre kaldı. 59 gün sonra sandığa gidecek Türkiye ve yerel seçim sürecinde en önemli konulardan biri de özellikle hem muhalefette hem iktidarda kurulacak ittifaklar. Şu anda en öne çıkan AKP ile Yeniden Refah Partisi arasındaki temasların sürmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM Parti arasında özellikle İstanbul için yoğun bir müzakere sürecinin yürütülmesi. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın aday adayı olduğunu açıkladı DEM resmen. Resmi duruşunun bu olduğunu belirtti. Ve DEM'e yakın kaynaklardan anladığımız kadarıyla bir numaralı aday İstanbul için. Bir aday açıklanırsa Başak Demirtaş şu anda. Bu müzakereler büyük önem taşıyor. Çünkü tabii ki oyların ne şekilde dağılacağı İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Bursa'da, bütün büyük şehirlerde kimin belediye başkanı olacağını belirleyecek önemde. Dolayısıyla bu sürecin takipçisi olacak T24. Bununla birlikte önümüzdeki günlerde Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.
Bugün hatta.
Bugün evet gelecek. Bu temaslar, bu bahsettiğimiz programda da konular ve aynı zamanda geçen senenin sonunda başlayan tekrar yakınlaşma için önemli.
Evet, özellikle depremin yıl dönümüne denk getirmiş gibi gözüküyor. Her ne kadar tam o süreç olmasa da.
Evet, o da radarımızdaki bir diğer konu. Önümüzdeki hafta 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin resmi rakamlara göre 50 bin vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin 1. yıl dönümü. Önümüzdeki programda da birazcık o dönemki diplomatik temasların açıklanan yardımların eline alınmasını planlıyoruz. Böylelikle programımızı bu haftada noktalayalım. Teşekkürler Barçın. Tüm izleyicilerimize iyi hafta sonları diliyoruz. Görüşmek üzere.
İyi haftalar.